zorluklara alışmak ve belki bundan keyif alma olayını, böyle bir şey söyleyeyim de, aranızda kaç kişi girişimci olmayı düşünüyor? Ya da girişimci hala, yani bir şeye başlamış. Girişimci derken süper. Girişimci derken arkadaşlar şey olmasın sadece. İlla böyle bir teknoloji yazılım şirketi demiyorum ha, bunu söyleyeyim. Yine hep verdiğim örnek, çiğ köfteci dükkanı girişimciliktir. Unutmayalım yani. Bir işe yapıyorsun abi, yani risk alıyorsun, başlıyorsun vesaire, değil mi? Yani kolay bir iş değil o yani, gerçekten kolay değil. Mesela bugün yolda yürürken yeni açılmış bir yerden böyle oturdum, bir soğuk baklava yedim. Ay, ve böyle otururken öyle bir empati yapıyorum ki, ama inşallah işte değilim ya, yeni başladılar falan, nasıl desteklerim falan. Çünkü o kadar iyi biliyorum ki o duyguyu. Bir şey yeni başlama, belki tek başına olma, belki kimse sana inanmazken bir şeye başlama duygusu. Buradan şuna bağlayayım arkadaşlar, belki şu soru gelecektir aranızda veya düşünüyorsunuz işte girişimci de olmazsa olmaz özellik nedir ya da bir girişimci ne yaparsa böyle başarılı olur diye. Belki arkadaşlar gün sonunda sonuç şuraya geliyor. Bir girişimci çelik gibi sinirlere sahip olursa başarılı olabiliyor. Baklava dükkanı açıyor. Belki 7 gün boyunca kimse alışveriş yapmaz. Şimdi bu nasıl duracak ayakta? Mental olarak durmazsa, kendi daha da geriye giderse, kendini daha da down ederse, bu sefer 7. günün sonunda içeriye ilk giren dükkana kişiye surat asacak değil mi? Morali bozuk yani. O 7. günden sonra gelen kişiyle kaçır. Bitti yani. Halbuki tam tersi. 7. 8. 9. 10. gün o ilk girecek müşteriye inanılmaz bir tutkuyla hazır ve nazır bir şekilde bekliyor olman gerekiyor. İşte girişimcilik bu yüzden zor. Yani ben bu duyguları bildiğim için. Mesela bugün girdiğim dükkanda onu gördüm. Çok uğranılmadığı belli. Şöyle bir şey de var, bizim ekip de bilir onu. Arkadaşlar, perakende mağazacılıkla uğraşan biri vardı. Mağazası olan, mağaza açmayı düşünen falan filan. Süper. Bak, söyleyeyim sana. Yoğun mağazalardaki böyle çok trafikli mağazalardaki personeller daha iyi çalışır. Belki iyi bir yakınırlar yani, çok yoğunuz şöyle böyle falan. Emin ol daha iyi çalışırlar. O mağazalar daha düzenli ve daha temiz olur her zaman. Ama kimsenin uğramadığı, trafiği az olan mağazalara gidersen o personellerin daha mutsuz, mağazanın daha kirli olduğunu görürsün. Halbuki personelin tüm gün vakti var yani temizlemek için, değil mi? Ama temizlemez yani. Bu çok mesela ilginç bir örnek. Çünkü mağazaya yeterli kadar kişi girmediği için belki sahibi veya oradaki çalışanlar motivasyonunu kaybeder. Buradan aklımızda bir şey kalacaksa belki bugün, hakikaten bu girişimciliğin ki bayağı kişi hevesli bu işe yapıyor yapacak. Aslında motivasyon ve kendi kendini ikna etme sanatı olduğunu çok iyi anlaması gerekiyor. Bununla çıkmamız lazım gerekiyor. Bunun adı olumlu düşünce, ne bileyim NLP falan mı var bilmiyorum tam ne olduğunu. Ivır zıvır falan geç onlar abi. Ben çok basit bir çok basit bir şeye bakıyorum orada. Yani mantıklı olan bu. Zaten işler kötü giderken sen kendini ve ekibini motive etmezsen, edemezsen işler daha da kötüye gider. Şöyle bir hikaye aklıma geldi üniversiteyle ilgili. Bana geçenlerde bir 3 ay önce falan ODTÜ'den böyle bayağı böyle parlak bir arkadaş geldi ve çok güzel bir fikir anlattı. Ben dedim ki güzel fikir, kesin yapmanız lazım. Benim de ihtiyacım dedim yani böyle çöplerin ayrıştırılmasıyla ilgili bir recycle ile ilgili böyle hem çevreci hem de maddi olarak mantıklı bir iş. Benim de öyle bir derdim var. Dedim kesin yap, kesin yap. Mantıklı bir iş. Çocuk dedi ki, abi dedi, bizim işte ODTÜ'de şöyle falan hoca var dedi. Ben ona sordum. Çok mantıksız iş, bu işi yapma dedi. Dedi bana. Dedim ki çocuğa, abi dedi, zaten yani çok böyle fırsatları görebilen, artı risk alma yeteneği olan, belki o motivasyonu olan bir insan olsaydı, yani sizin 15 senedir hocanız olmazdı zaten. Yani orada 15-20 senedir hocanız olmazdı. Bu hocayı bu arada kötülediğimden ya da onun kabiliyetlerini böyle göz ardı ettiğimden değil. Onun bakış açısı başka. Tecrübeleri ve ona verilen şey başka. Onu aktarıyor anlatabiliyor muyum? O acıyı, o heyecanı hiçbir zaman çekmedi. Yani onu çekmezken böyle bir fikre yok ya tutmaz etmez vesaire demesi bence hiç mantıklı değil. Dedim sen hani hocam böyle diyor, ben böyle diyorum. Sen nasıl yapmak istiyorsan öyle yap dedim. Yani çok normal bir şey hocanın pesimist bakması, benim ise optimist bakıyor olmam hikaye. Neye bağlayalım konuyu? Optimist olmak. Yani işin olacağına olan inanç arkadaşlar. Böyle bana göre hiçbir şey yapmadık. Ben mesela şu an arkadaşlar size yemin ediyorum, her biriniz kadar yeni başlıyor gibi hissediyorum işe güce. Erken başlamak da avantaj. Bu soru da çok geliyor. Direkt üniversiteden sonra girişimci olayım mı yoksa biraz çalışayım mı falan gibisinden. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Hemen girişimciliğe başlamanın veya erken başlamanın. Girişimcilik hayatında veya işte kendi işini yapma dünyasında bunun tam bir karşılığı yok ama sanki bir sene kurumsaldaki 10 seneye bedel gibi bir şey oluyor. Niye biliyor musun? Tek başınasın. Yani faturayı sen keseceksin. Ön muhasebeyi sen öğreneceksin. Satış pazarlamayı sen bileceksin. Eğer kimse yoksa kodu sen yazacaksın. UI UX sen tasarlayacaksın. Dijital pazarlamayı sen bileceksin. Sunucu bakım maintenance sen bileceksin. Aklıma ne bileyim 100 milyon tane işi sen bileceksin. Ben çok şanslıyım orada. Hepsi birçoğunu önceden de yani yazılımla ilgili biliyordum vesaire. Ama kalanını da kendim sonra öğrenmek zorunda kaldım. Kendini öğrenmek zorunda kaldığında arkadaşlar bambaşka bir şey oluyor. Ben hepinizin kendinize sormanızı istiyorum. Düşünün arkadaşlar, insan en büyük şeyleri ne zaman başarıyor? En böyle imkansız gözüken şeyleri. Gerçekten hiçbir çaresi kalmadığında, o en zor, en aşağıda olduğunda başarabiliyor. Çünkü bu arada beyin, psikoloji, refleksler böyle çalışıyor. Başka çaren yoksa, ölmek üzereysen ölmemek için her şeyi yapıyorsun. Bu arada bununla bir araştırmalar var yani işte vücuttaki o adrenalinin 6 katına kadar çıkabildiğiyle ilgili. Bugün böyle bir ölüm tehdidi olsun sana, çocuğuna, eşine vesaire. Gerçekten 6 kat daha hızlı vurabiliyorsun, zıplayabiliyorsun, koşabiliyorsun vesaire vesaire. Bu gerçek arkadaşlar iş hayatında da böyle. Sen o survival modda yani ya batacağım galiba ya da rezil olacağım, üf yapamıyorum bu işi dediğin hikayelerde ya aslında diyorsun ki bir şekilde bunu yapacağım ve o en imkansız şeyleri başarmaya çalışıyorsun ya da diyorsun ki pes ediyorsun. Orada benim mesela bu başarılı ve başarısız insanları ayırdığım ve tanımladığım bir konu var. Orada o başarısızlık olduğunda yani bir defa düşünün arkadaşlar. Ondan sonra bir kere daha deniyorsun aslında. Sonra bir daha düşüyorsun. Bir defa daha deniyorsun. O denedikçe gün sonunda bir yerde o arkadaşa tiki atıyorsun ve başarılı oluyorsun. Tamam. İşte aslında böyle çok başarılı şu an gösteren insanlar. O başarısız gözüken battı, fail etti falan diye ayrılan insanlardan tek farkı bir defa daha fazla denemesi aslında. Yani ben aslında süper başarılı değilim. Diğer belki insanlara göre bir kere daha deneyebildim fazladan. O bir kere daha deneyince tuttu bu. Bak, Mugo'da kaç defa başımıza geldi? Atan biliyor arkadaşlar. Tamam. Kaç defa geldi? İKAS'ta bile kaç defa geldi? Son bir yılda bile kaç defa başımıza geldi? Yani böyle bir şey tutmuyor, hemen başka bir şey deniyorsun vesaire vesaire. İşte bunu yaparken en kritik şey benim başta olmak üzere kurucu olarak ve CEO vesaire adı neyse o lider kişinin gerçekten acayip motive kalması gerekiyor. Yani diğer türlü şöyle, bizim arkadaşlar şu an 2-3 şirkette 100'e yakın kişi var. Abi onların hepsi senin gözünün içine bakıyor, tamam mı? Senin öyle bir şeyin lüksün yok. Bazen bana şey diyorlar, ha işte seni ne motive ediyor işte soru var ya, para mı ya da hiç şu soru geliyor çok fazla. Abi hiç motivasyonun düştüğü olmuyor mesela. Abi içinde oluyor, eyvallah da dışında öyle bir lüksüm yok ki benim. Bırak şeyi, bu insanların maaşı ödenecek, bu insanlara karşı bir sorumluluğum var, yatırımcılar var, sana milyonlarca dolar para veriyor. Ya benim arkadaşlar şu an kendi kariyerimdeki aşamada bir selama birkaç milyon dolar alıyorum yani 10 dakikada ya da insanlar bana rica ediyor mesela ilk hasta şu an. Böyle ne olur bizim paramızı al, onunkine alma diye. Bu arada çok şanslı olduğum ama bunun için yıllarca mücadele ettiğim bir durum. Hani şey var ya, teknoloji girişimcileri varsa aramızda var mı bu teknoloji girişimcileri? Süper. Yani teknoloji girişimcilerinde şey çok var, yatırım alma muhabbetleri çok var ya. Bir böyle yatırımcının kapısında koştuğun, sürekli nereden yatırım alacağız? Bugün unutmayayım lafımı da, bugün AK Merkez'de oturuyorum, bir call var, toplantı. Yanımda iki çocuk şeyi konuşuyor. abi yok ya bu yatırımcılar para mara vermez, bulamayız zaten Türkiye'de. Şöyle böyle diyorlar. İçimden dedim ki ya çocuklar ne kadar haklı ya. Allah bilir ne yaşamışlardır. Abi birçoğunu ben de yaşadım biliyorum, korkunç bir şey. Ama orada da bir şekilde o hani o tepeyi atlayabilirsen, işi bir şekilde o motivasyonunu koruyarak bir yere getirebildiğin zaman bu sefer işler dönmeye başlıyor. İnsanlar sana şey vereyim diyor, ne olur benim paramı al diyor, işte şöyle yapalım diyor, böyle yapalım diyor. İşte orada arkadaşlar, evet benim mesela motivasyon düşmek gibi bir lüksüm olamaz. Arkadaşlarım düşebilir ve bunu gösterebilirler. Herkes her zaman aynı motivasyonda kalamaz yani, düşmesini anlayabilirim. Yani şöyle bir muhabbet var. Ya 2-3 haftadır, 1 aydır. Abi herkes dolarla yatıyor kalkıyor ya. Ya hepimiz öyle değil mi? Ben hariç. Şimdi vallahi benim dolarları falan yok bir yerde yani. Hani ya da şey böyle bir şey kazanıp kaybettiğimden değil. Hatta yani artması çok işime yaramıyor. Her taraftan beni zarara da sıkıntıya da sokuyor falan. Böyle bir durum var. Ama ben hep şunu söylüyorum. Ya elimde olmayan bir şey için ben niye stresleneyim ki? Ya tabii ki bu hiçbir şey yapmayacağım anlamına gelmiyor da ya değiştiremeyeceğim bir şey için niye sürekli dalmalıyım? Ofiste bakıyorum böyle alakasız biri ya. Yeni mezun falan hiçbir şey onu etkilemiyor da yani. O, yani şöyle tabii ki hayat pahalı hepimizi etkiliyor da bir şey olmadı. Çocuk bitmiş. Vallahi bitmiş. Niye dolar artıyor diye. Allah abi düştü şimdi. Yani bu arada hepimiz isterdik ne bileyim çok daha stabil bir ülkede yaşamayı. Ama sanki şuna da bakmak lazım. Bence Türkiye'de büyümüş olmak, Türkiye'de yaşıyor olmak bu benim babamın bana küçüklükte yaptığı o hikayelere benzemiyor mu biraz? Seni zorluğa alıştırıyor abi. Sen o kafada olunca, şimdi babam gece beni 2'ye kadar matematik çalıştırıyordu mesela. Abi 8 yaşında, 9 yaşında millet okuma yazmayı öğreniyor. Babam bana 2000 mendekle mi öğretiyor? Baba yapma etme falan filan. Yok. Gece 1-2'ye kadar soru soruyor, doğru cevap veriyorum. Emin misin diyor. Yok baba diyorum. Korkuyorsun çünkü emin misin diye sana sorulduğunda doğru bildiğini unutuyorsun zaten. Bağırıyor sana mesela. Doğru bilmişsin aslında yani. Ama emin olmadığın için bu şey yapıyor. Şimdi ben bakıyorum abi hayatıma. Belki ben böyle görmek istediğimdendir. Yani belki de bunları bu arada bir psikoloji uzmanına anlatsak der ki sen bak şu kitapları okumuşsun herhalde. Vallahi okumadım. Hiç alakası yok. Kendi kendime takıla takıla bunları öğrendim veya böyle doğru olduğuna inanmaya başladım. Burada çocuk şey, dolarla beraber şey böyle bitmiş yani. Sabah işe gidiyorsun anlıyorsun. Veya böyle ben yürüyorum böyle bilgisayarlarda böyle kafayı çeviriyorum. Bakıyorum ki herkeste döviz.com açık falan. Sürekli alt tablar yapılıyor böyle. Sürekli bir iki kod yazıyor tekrar alt tab bir daha bakıyor ne olmuş falan. Sürekli herkes dolar da bu olmuş dolar. Abi değiştiremeyeceğimiz bir şey. Değiştiremeyeceğimiz bir şey. Buna dertlenmek yerine kafayı şuna takmak lazım. Geçen Discord'da anlattık bunu. Anında abi. Mugo. Döviz çok artıyor. Ne yapmalıyım? Tamam, ithalatı azaltayım ben. Mikro ihracatı nasıl artırırız? Private label mi çıkarsak? Bir şey mi üretsek? Yoksa nasıl bir şey yapsak daha iyi olur? İKAS. Zaten yurt dışına çok hızlı giriyoruz şu an. Abi yurt dışına daha hızlandıralım. Döviz kazanalım. Abi benim İKAS'ım, Mugo'm yok. Abi turizm dehşet artacak. Turizmle ilgili bir şeyler planla. Sanayide şu an Avrupa, Türkiye üzerine yığılmış durumda. Çin inanılmaz uzakta. Lojistik, konteyner maliyetleri arkadaşlar. Yani biz Mugo'da getirdiğimiz için biliyorum. 1500-2000 dolar olan bir konteyner 7-8 bin dolar oldu. Dehşet paralar. Biliyorsun. Siz de çok iyi biliyorsunuz. 7-8 bin dolar. Avrupalı şu an üreticiler... yani tedarikçi arayanlar şey Türkiye'nin peşinde ha şaka yapmıyorum. Almanya bizi kıskanıyor muhabbeti değil yapmıyorum yanlış anlaşılmasın. Demek istediğim o değil. Keşke Almanya olabilse. O değil demek istedim. Ama ben umurumda değil canım. Yani çok apolitik bir insanım da. Umurumda değil neden diye. Ben basit düşünüyorum. Çünkü iş yapıyorum. Bir sorumluluğum var. Beraber çalışma arkadaşlarım, ekip arkadaşlarımla yatırımcılara vesaire vesaire. Ve anlık olarak daha bilinçli mantıklı olanı yapıyorum. Yani sizce de bu mantıklı değil mi? Niye üzülelim ki yani? Bizim burada üzülürsek şu çoğu olacak. Düşünsenize benim mesela böyle her gün dövize bakıp çalışamadım. Biri geliyor yanıma diyor ki Mustafa abi ya da Mustafa Bey şöyle şöyle bir şey yapmalıyız ben şey yapalım diye. Dolar artık. Abi biter şirket biter. Hani ne Neyse söylemeyeyim onu şimdi. Hani imam olursa cemaatten var ya yani. Öyle bir laf var ya arkadaşlar. Öyle bir lüksün yok abi. Sen diyeceksin ki sıkıntı yok arkadaşlar. Devam. Biz gerekirse yani maaşla da şey yaparız. Onu da yaparız. Zaten işlerimiz yurt dışında artıyor falan. Burada bir taraftan da aslında inanmak ve insanları inandırmaktan bir noktasına konuşmak istiyorum. Mesela şöyle bir şey var. Ben sürekli hayal kuruyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle geyikler var ya, hayal kurun. Girişince hayal kurun, başaracaksınız falan diye böyle motivasyonel şeyler var. Öyle bir hayal kurma geyiği değil yani. Ben sürekli arkadaşlar önümüzdeki başarılı günleri, ikasını go, ıvır zıvır vesaire düşünerek hayal kuruyorum kendimce. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şuraya ofis açacağız, 200 kişi olacağız, 500 kişi olacağız falan filan. O kadar çok o hayali görüyorum ki inanmaya başlıyorum. Daha sonra etrafıma o hayali anlatıp onları da inandırmaya başlıyorum. Çok önemli bir şey. Hani o kervanı yolda düzmek ya da buna fake it until you make it falan da deniyor falan bazı şeyler. Biraz da böyle arkadaşlar. Hani ben birçok yeni başlayan arkadaşa şirkette böyle çocuk yeni başlamış alıyorum yanıma, diyorum ki oğlum bak şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şunları yapacağız falan. Çocuk da daha işi öğrenmemiş mi, kafası karışıyor, ne diyor ya bu falan. Ama bir heyecanla anlıyor, anladın mı? Şişken rastgele bir ortamda olmadığını, çok farklı bir vizyonda ve hedefte olduğunu ilk günden anlatıyorsun çocuğa. O hayale inanmaktan sonra inandırmak kısmı arkadaşlar efsane kritik bir şey. Demin girişimcilikle ilgili şey diyorduk. İşte mental olarak motivasyonu korumak vesaire. Bizim dışımızda gelişen olaylarla ilgili oradan en pozitif hikayeyi almak. Belki de üçüncü kısım bu. Sürekli inandırmamız gerekiyor. Bakın, nasıl bir girişimcilik yapacağız, nasıl bir şirket kuracağınızdan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Eğer iyi insan kaynağını alacaksınız yanınıza, onu ikna edeceksiniz arkadaşlar. Ki benim Twitter ve LinkedIn'de bakın, oradaki arkadaki profil şeylere success is a team sport. Başarı arkadaşlar bir takım sporudur yani. Ben gerçekten buna inanan bir insanım. Yani dün de anlattım bunu. Ben kendi beraber çalıştığım insanlara çalışanlarım dahil demem yani. Takım arkadaşlarım ve ekip arkadaşlarım diyorum. Gerçekten success is a team sport arkadaşlar. Başarı bir ekiple olabiliyor. Tercihen şirketlerinizde veya işlerinizde sizden daha iyi insanlarla çalışabiliyor olmanız gerekiyor. Ama o insanları ilk olarak işe alırken onlar arkadaşlar bir hayali anlatmanız ve satmanız gerekiyor. Yani o hayali satamazsanız işiniz aşırı zor. Ben hayatımda en çok ne zaman zorlandım biliyor musunuz? İKAS'ı kurarken zorlandım. Yani yazılımcıları birçok insana ikna etmeniz gerekiyor. Onlara bir hayal satıyorsunuz. Satmanız gerekiyor. Onlar yani 700-800 tane başka şirkette çok daha iyi paralara çalışmak yerine sende çalışması gerekiyor. Nasıl ikna edeceksin bunu? İKAS'ı biz bugün inşallah hani Türkiye'den çıkmış en başarılı şirketlerden biri yapacağız. Hedefimiz Decacorn yapmak. Yani 10 milyar dolar üstü bir şirket yapmak. Ama hikayeler böyle başladı işte.